Ayrım 68.
Onun vücudunu yok sayarak diğer birine uymak tasavvur olunuyorsa, bugünkü halife ve sultan haklarından vazgeçmeyerek İstanbul'daki kabineyle bugün olduğu gibi makamını muhafaza ve faaliyetini devam ettirebileceğine göre, millet ve meclis asıl maksadını unutup halifeler davası ile mi uğraşacak? Ali ile Muaviye devrini mi yaşayacağız? Özet olarak bu mesele geniş, nazik ve önemlidir. Halli bugünün işlerinden değildir. Meseleyi esasından halle girişecek olursak bugün içinden çıkamayız. Bunun da zamanı gelecektir. Bugün koyduğumuz kanun esasları varlığımızı ve istiklalimizi kurtaracak olan Millet Meclisi'ni ve milli hükümeti kuvvetlendirmeye yönelik mana ve yetkiyi kabullenen ve belirten tarzı olmalıdır. 20 Ocak 1921 tarihli anayasada devlet başkanlığı müessesesi bu zorunluluktan dolayı yer almıştır. İhtilal ve harbin yarattığı olağanüstü durum yapılan anayasada amme haklarının üzerinde durulması işini bir çıkmaza sokabilirdi. Kaldık hürriyetlerin alabildiğine kısıldığı bir hal içinde vatandaşlara hak ve hürriyetlerini hatırlatmanın bir anlamı da olmazdı. Anayasa yürütme ve yasama kuvvetlerini belirttiği halde üçüncü kuvvete yani yargı organına da dokunmamıştır. Fakat meclis gerek bu hususu gerekse devlet teşkilatını tamamlayacak diğer organları tamamen ihmal etmiş değildir. Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay kurma işine daha meclisin açıldığı aylarda el atılmış, 7 Haziran 1920 tarih 4 sayılı kanunla Sivas'ta geçici bir Yargıtay teşkil edilmiştir. Anayasa çalışmaları meclisi 13 Eylül 1920 tarih hükümet teklifiyle fakat bir anayasa projesi veya tasarısı adıyla değil, hükümet programı olarak intikal etmişti. Daha önce belirttiğimiz gibi bu program mecliste 18 Eylül günü okunmuş ve niteliği bakımından bir anayasa tasarısı olduğu anlaşılarak incelenmek üzere bir özel komisyona verilmişti. Anayasa görüşmeleri bu komisyonun hazırladığı tasarı üzerinde yapıldı. 20 Ocak 1921 günü son şeklini alarak kabul olunan anayasa temel hükümler ve idari teşkilat olmak üzere 2 bölüm ve 23 maddeden ibarettir. Bir de sayı taşımayan madde-i münferidesi vardır. Temel hükümler şunlardır. 1. Hakimiyet bila kaydu şart milletindir. İdari usulü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. 2. İcra kudreti ve teşri selahiyeti milletin yegane ve hakiki müvessili olan Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder. 3. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Büyük Millet Meclisi hükümeti unvanını taşır. 4. Büyük Millet Meclisi vilayetler halkınca müntehep azadan mürekkeptir. 5. Büyük Millet Meclisi'nin intihabı 2 senede bir kere icra olunur. İntihap olunan azanın azalık müddeti 2 seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık heyet lahik heyetin içtimalına kadar devam eder. Yeni intihabat icrasının imkan görünmediği takdirde içtima devresinin yalnız 1 sene temdidi caizdir. Büyük Millet Meclisi azasının her biri kendini intihap eden vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir. 6. Büyük Millet Meclisi'nin heyet umumiyesi Kasım başlangıcında davetsiz toplanır. 7. Ahkam-ı Şeriye'nin temfizi, umum kavaniyin vaazı, tadili, fesi ve muahede ve sulh akdi ve vatan müdafası ilanı gibi hukuku esasiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Kavanin ve nizamat tanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamana efvak ahkam-ı fıkhiye ve hukuki ile adab ve muamelat esas ittihas kılınır. Heyeti vekilenin vazifesi ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir. 8. Büyük Millet Meclisi hükümetinin inkısam eylediği devairi kanunu mahsus mucibince intihap kerdesi olan vekiller vasıtasıyla idare eder. Meclis icra-i hususat için vekillere veçhe tayin ve ledel hace bunları tebdil eyler. 9. Büyük Millet Meclisi heyet umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihap devresi zarfında Büyük Millet Meclisi reisidir. Bu sıfatla meclis namına imza vaazına ve heyeti vekile mukarreratını tasdike selahiyattardır. İcra vekilleri heyeti içlerinden birini kendilerine reis intihap ederler. Ancak Büyük Millet Meclis reisi vekiller heyetinin de reisi tabiisidir. Bu hükümler yukarıda özet olarak belirttiğimiz Osmanlı Anayasası hükümleriyle karşılaştırılınca 1921 Anayasası'nın Osmanlı Anayasası'nın temel hükümlerini zımni bir şekilde yürürlükten kaldırdığı kolayca anlaşılmaktadır. Yeni anayasanın 7. maddesi, padişahın kutsal hakları arasında sayılan yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait haklar olarak tanımıştır. 1. ve 2. maddeler ise, İslami monarşik Osmanlı Anayasası'nı tüm olarak anlamsız hale getiren cumhuri bir mahiyet taşımaktadır. Hatta bu anayasa, 7. maddesinde şer'i ahkam ve fıkıhtan söz etmesine rağmen, Osmanlı Anayasası'nın 11. maddesi ve 1924 Anayasası'nın 2. maddesi, dipnot, 1924 Anayasası'nın 2. maddesi şöyledir. Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır. Gibi açık bir hüküm getirmemekle laik bir anayasa sayılabilir. Bununla beraber 1921 Anayasası şekli kusurlarından başka muhteva bakımından yarattığı çelişmelerle de zaaf ifade etmektedir. Bu çelişmeleri şöyle özetleyebiliriz. Eski anayasayı açıkça reddetmemiş ve yürürlükten kaldırmamış fakat ona karşı yeni hükümler getirmiştir. Nitekim bu çelişme Mustafa Kemal Paşa'nın Sadr-ı Azam Tevfik Paşa'ya yazdığı 30 Ocak 1921 tarihli telgrafta da dipnot Nutuk cilt 2 sayfa 563 belli olmaktadır. Mustafa Kemal Paşa anayasanın temel hükümlerine ait 9 maddeyi sıraladıktan sonra 10. maddede şöyle diyordu. Kanun-ı Esasi'nin Osmanlı Anayasası bu maddeler ile çelişmeyen hükümleri eskiden beri olduğu gibi yürürlüktedir. Anayasa cumhuriyetçi ve laik bir anlam taşıdığı halde saltanat ve hilafet müessesesini anayasa düzeninden kesinlikle söküp atmamıştır. Münferit maddede 5 Eylül 1920 tarihi Nisabi Müzakere Kanunu'nun birinci maddesine dipnot Nisab-ı Müzakere Kanunu'nun birinci maddesi şöyledir. Büyük Millet Meclisi hilafet ve saltanatın vatan ve milletin istihlas ve istiklalinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şerait-i atiye dairesinde müstemiren intikat eder. Atıf yaparak düştüğü çelişmeyi daha da çok artırmıştır. Ayrıca anayasanın hazırlanması vesilesiyle Büyük Millet Meclisi'nin kabul edip yayınlanmasına karar verdiği bildiride de hilafet ve saltanat makamı resmen benimsenmişti. Hemen işaret etmek yerinde olur ki bu durum içinde yaşanılan olağanüstü şartların zorunluluğundan ileri geliyordu. İhtilal meclisin muhafazakar grubu karşısında kendisini yeteri kadar kuvvetli görmediği için telifçi bir yol tutmuştu. Bu yol iki tarafı da tatmin ediyordu. Çünkü muhafazakarlar Nisab-ı Müzakere Kanunu'na atıf yapan münferit maddeyi kabul ettirmekle anayasanın geçiciliğini sağlamış olduklarına inanıyorlardı. İhtilalci kadro ise bu tavizi verirken saltanat kurumunu bir anayasa organı olarak tanımamış, padişahın yetkilerini de ele geçirmiş oluyordu. Bu özellikleriyle 1921 Anayasası zaferden sonra görüleceği üzere bir intikal anayasasıdır. Anadolu'da yeni bir devletin kuruluş halinde bulunduğu 1. İnönü Savaşı'ndan sonra açıkça kendisini belli etmiştir. Nitekim bu gerçek Osmanlı Antlaşması'nı sevr, imzalayan itilaf devletlerince de anlaşılacak ve Ankara hükümetinin temsilcileri ilk olarak bir konferansa davet edileceklerdi. Yeni devletin kuruluşunun ilk işareti Büyük Millet Meclisi'nin açılışıdır. Çünkü Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile Anadolu'da yeni bir siyasi iktidar olayı vaki olmuştur. Dipnot, Profesör Yavuz Abadan, Profesör Bahri Savcı, Türkiye'de Anayasa Gelişmelerine Bir Bakış, sayfa 53. 1921 Anayasası'nın özü sayabileceğimiz 24 Nisan 1920 tarihli meclis kararı, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 1, sayfa 32. Hıyanet-i Vataniye Kanunu, Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun ve Nisab-ı Müzakere Kanunu, Anadolu İhtilali'nin devlet olma yolundaki gelişiminin nirengi noktalarıdır. Profesör Hüseyin Nail Kubalı bu gelişimi şöyle belirtiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi belirttiğimiz kararlar ve organik kanunlarla yeni bir devlet kurma iradesini açıkça ortaya koymuş ve bunu tatbike geçmiştir. Dipnot, Yeni Türkiye, İstanbul 1959. Bu kitaptaki makalesi sayfa 118. 23 Nisan 1920 tarihinde olağanüstü yetkilerle Ankara'da toplanan meclis, kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi adını vermekle yeni devletin adını da kısmen belli etmişti. Minsak-ı Milli'nin ruhuna uygun olarak seçilmiş bulunan bu adın, Osmanlılık ile lafzı hiçbir ilgisi yoktu. Sonunda 1921 Anayasası'nın hazırlanışı sırasında yeni devletin açık adı belli oldu. Anayasanın 3. maddesi Türkiye Devleti diye başlıyordu. Minsak-ı Milli'nin anlamından ve çizdiği sınırdan sezildiği gibi Türkiye Devleti deyiminden de açıkça anlaşılıyordu ki yeni devlet milli bir devlet olacaktı. Anayasanın temel hükümlerinden 1 ve 3. maddeler meşruti de olsa monarşiyi kesinlikle reddediyordu. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesini 1. maddesinde ifade eden anayasa yeni devletin karakterini de belirtmiş bulunuyordu. Diğer hükümlerle birlikte yorumlandığı zaman yeni devletin demokratik cumhuriyete yöneldiği açık ve seçik olarak anlaşılmaktadır. C. Saltanatçıların tepkisi. Londra Konferansı 21 Şubat 1921 yeni anayasa ile Türkiye'de beliren yeni devlet düzenini kuvvetlendirici bir gelişmeye yol açmıştır. İtilaf devletleri Doğu meselesini çözmek üzere Londra'da toplanmasına karar verdikleri konferans için yeni Türkiye'yi İstanbul hükümeti kanalı ile davet etmişlerdi. Bu davet Anadolu'da yeni bir devlet kuruluşu olayını gerek Ankara-İstanbul arasında cereyan eden yazışmalar gerekse mecliste yapılan görüşmeler ile bir kere daha tescil etmiştir. Bu vesile ile Büyük Millet Meclisi bir kere daha anayasa ve padişah halifi üzerinde durmak mecburiyetinde kalmıştır. Görüşmeler dikkatle incelendiğinde o sıralarda ikinci grubun teşkilatlanmaya başladığı anlaşılacaktır. İstanbul-Ankara arasındaki yazışmalar dış görünüşüyle Londra konferansını ilgilendiriyordu. Gerçekliyse Mustafa Kemal Paşa bunu vesile ittihaz ederek yeni Türk devletini İstanbul'a empoze etmek ve İstanbul'u Ankara'ya bağlamak tasavvurundaydı. Bu sebeple önce bu yazışmaları özetleyeceğiz. Sadrazam Tevfik Paşa'nın Türkiye'nin Londra konferansına davet edildiğini bildiren ilk telgrafı 21.1.1921 tarihlidir. Telgrafın esası ait cümlesi şöyleydi. Osmanlı hükümetine gönderilecek davet, Mustafa Kemal Paşa'nın veyahut Ankara'ca gerekli izne sahip delegelerin Osmanlı Delegeler Kurulu arasında bulunmalarını da içerir. Mustafa Kemal Paşa, biri özel öteki resmi olmak üzere Tevfik Paşa'ya iki telgrafla cevap verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına yazdığı resmi telgrafta, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 7, sayfa 411. İstanbul'da meşru ve hukuki herhangi bir heyet bulunmadığını, Türkiye'nin kaderi üzerinde söz söyleyebilecek tek meşru ve müstakil kuvvetin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, dolayısıyla İtilaf Devletleri'ne ancak Ankara hükümetinin muhatap olabileceğini belirtiyor ve şöyle diyordu. Heyetinize, dipnot, hükümet dememek için heyet kelimesini kullanmaktadır. Düşen vasani ve vicdani vazife, millet ve memleket namına meşru muhatap hükümetin Ankara'da olduğunu kabul ve ilan etmektedir. Özel telgraf son derece önemli olan aşağıdaki hususlar çerçevesinde yazılmıştı. Saltanat ve hilafet merkezinden başlayarak maddi ve manevi bütün memleket kuvvetlerinin birlik olarak hareket etmesi gereklidir. Bunun için padişahın milli iradenin tek temsilcisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını resmen ilan etmesi artık icap etmiştir. Bize katılmak suretiyle vaziyetinizi belirtmenizi ve tespit buyurmanızı, tarih ve millet önünde yüklenmiş olduğumuz görev ve yetkiye dayanarak teklif ederiz. Samimi tekliflerimiz kabul edilip yerine getirilmediği takdirde, saltanat ve hilafet makamını işgal eden padişahın durumunun sarsılması tehlikesinden haklı olarak korkulur. Ve bunun bütün sorumluluğu, tahmin edilemeyecek sonuçlarıyla birlikte doğrudan doğruya padişaha aittir. Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle bundan sonra her iki telgrafı özetleyen ve yapılması gerekli şeyleri basit bir şekilde belirten şu telgraf çekildi. Dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, cilt 7, sayfa 412. Telgraf tarafımızdan kısaltılmıştır fakat aldığımız cümleler metnin aynıdır. 1. Padişah Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını kısa bir hattı hümayun ile ilan buyuracaklardır. 2. Birinci madde hükmü yerine getirildikten sonra ailevi olan iç işlerimizi şöyle ayarlayabiliriz. Padişah öteden beri olduğu gibi Dersaadet'te İstanbul'da ikamet buyururlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümet şimdilik Ankara'da bulunur. İstanbul'da artık kabine adı altında bir heyet kalmaz. İstanbul'un özel durumu dolayısıyla padişahın yanında Büyük Millet Meclisi'nden görev ve yetki almış bir heyet bulundurulur. 3. İstanbul ve yöresinin idaresine ait işler sonra düşünülür ve düzenlenir. 4. Bu şartların kabulü üzerine zaten Büyük Millet Meclisi'nce tasdikli bütçemizde mevcut olan padişaha ve saltanat hanedanına ait tahsisatı, dipnot, ileride görüleceği üzere bütçe, Osmanlı bütçesinin fasıl ve maddelerine göre hazırlanmıştır ve Mustafa Kemal Paşa'nın sözünü ettiği tahsisat bütçeye konulmuştur ve lüzumlu olan bütün memurlara diğer maaş sahiplerinin tahsisatını hükümetimiz ödeyecektir. Mustafa Kemal Paşa, meclisin toplanmadığı 3 gün içinde yapılan bu yazışmaları ve Londra konferansı için davet alındığını, BM meclisinin 29 Ocak 1921 günlü toplantısında telgrafları da aynen okuyarak açıkladı. Paşa konuşması sırasında anayasaya girmiş olan Türkiye Devleti deyimini ilk defa kullanıyordu. Bu tarihe kadar hep Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden söz ettiği halde bugün sık sık Türkiye Devleti demesi yeni devlet kuruluşu olayı bakımından özellikle üzerinde durulacak bir noktadır. Mustafa Kemal Paşa'nın Sadrazam Tevfik Paşa'ya yazdığı telgraflarda padişahı hedef tutan teklifler, mecliste saltanat müessesesi üzerinde bir defa daha durulmasına yol açmıştı. Mustafa Kemal Paşa'nın alkışlarla karşılanan konuşması bittikten sonra söz alan Mersin Milletvekili İsmail Safa Bey, baklayı ağzından çıkardı ve görüşmeler şöyle devam etti. İsmail Safa Bey, Mersin. Arkadaşlar, İstanbul ile Milli Hükümet arasında bir takım yazışma yapılmış olduğunu Muhterem Başkanımız Paşa Hazretleri burada izah buyurdular. Milli hükümetin teklifleri arasında gayet önemli bir madde var. Padişahın meclisimizin meşruluğunu ve milletin mukadderatına bizzat hakim olduğunu ilan etmesi isteniyor. Padişah, milli hükümet tarafından haklı olarak istenilen bu ilanı yapmadığı takdirde ona karşı durumumuz ne olacaktır? Eskiden neyse yine o sesleri, gürültüler. Şimdiye kadar durumumuz, arkadaşlar biliyorsunuz, gayet kapalıydı ve hiç kimse bu noktaya dokunmaya cesaret edemiyordu. Hepimiz diyorduk ki, padişahımız ecnebilerin elinde esirdir. O halde yapılan şeylerin hiçbirisinden razı değildir. Onun için daima padişahımızın bizimle beraber olduğunu ve fakat ecnebilerin elinde esir bulunduğu için padişah olarak emirlerini açıklamaya gücünün yetmediğini söylüyordu. Nasıl düşünürsek düşünelim bu mesele genel kurulumuzca ve hepimizce böyle görülmek isteniyordu. Fakat bugün padişahın bize karşı olan durumunu açık olarak, yani bizim meşruluğumuzu, milletin mukadderatına hakim olduğumuzu tasdik edecek kadar durumunu açık söylemediği takdirde ne durum alacağız? Ona karşı ne düşünüyorsunuz? Bu nokta hakkında açıklama yapılmasını istiyorum.
Ayrım sonu.